ayrım 18.
Az önce kat ettiğimiz kilometreleri geri yürüyerek arabaya ulaşıyoruz. Şaşkınlık içinde yeniden bagaja giriyor Marmaris'e ulaştığını sanan çantalar. Sınırlı bir bahşiş veriyorum, yetkili özür diliyor. Basıyorum gaza ve eli telsizli yetkililer arasından süzülerek çıkıyorum ana yola. Az önce önünden geçtiğim 5 yıldızlı Otel Grand Özür'ün kapısına dayanıyorum. Boş suite odaları yokmuş, deniz tarafında French bed yataklı boş oda olmadığı için özür dileyerek bana tenis kortuna bakan bir oda veriyorlar. Resepsiyondaki görevli kahvaltı sabah 7 ile 10 arasında diyor. Bana ne diyorum? Şaşkın şaşkın bakınıyor görevli. Konuya açıklık getiriyorum. Daha ben akşam yemeği yemedim. Sabah 7 ile 10 arasında benim gözümde pireler uçar. Kahvaltımı 13 ile 15 arasında odamda almayı düşünüyorum. Resepsiyondaki görevli özür diliyor. Anahtarımı elinde bulunduran yetkiliyle çıkıyoruz odaya. Tenis kortu odanın balkonunun altında kaldığı için oda caddeye, apartmanlara ve onların arkasındaki dağlara bakıyor. Odadan sadece deniz görünmüyor. Deniz kıyısında bir otel çizen mimar bütün odaların denize bakmasını sağlayamaz mı? Otelin odalar dışındaki alanları denize bakmayan tarafa yerleştirilemez mi? Binanın biçimine buna göre karar verilemez mi? Bir mimar hayatında kaç kez deniz kıyısında otel projesi çizer? Otel sahibi yani o projenin çizilmesi için parayı bastıran adamın mimari açıdan çok parlak fikirleri ve kişisel istekleri olmasa olmaz mı? Beni odama kadar getirip kapıyı açan yetkili çantalarımı almaya gidiyor. Bilgisayarı koyacağım bir yazma köşesi bakınıyorum. Orada priz aranıyorum. Aynalı masanın en uygun yer olduğu anlaşılıyor ve fakat ayna ile masa arasında sıkışıp kalmış prize bilgisayarın fişi aynanın kalın çerçevesinden ötürü giremiyor. Bir uzatma kablosu gerekecek. Üstelik masadaki lamba yanmıyor, büyük bir olasılıkla o prizde de ceryan yok. Çantalarla gelen yetkiliye durumu bildiriyorum. Yetkili lambaların yanmamasından ötürü çok özür diliyor, aşağıya bildireceğini, birini göndereceğini söylüyor, gidiyor. Az sonra aşağıdan gelen bir başka yetkili çok çok özür dileyerek giriyor konuya. Ceryan kesik olduğu için şu an otel jeneratörle aydınlatılıyormuş. Bu yüzden kimi lambalar yanabiliyormuş. Gene de ceryan geldiğinde prizi kullanmak üzere bizi prize ulaştıracak bir ara kabloya gereksinim olduğunu belirtiyorum. Özür dileyerek gidiyor. Az sonra özür dileyerek bir üçlü fişle geliyor. Özürle gelen üçlü fiş işe yarıyor. Onu araya yastık ederek bizim bilgisayarın erkeklik organını dolaylı da olsa içine alıyor priz. Elin üçlü fişiyle gerdeğe girmek gibi bir şey. Ceryan kesik olduğu için prizde bir orgazm ve elektrik akımı görülmüyor ama ceryan gelince olacak. Şehir ceryanının kesikliği için şehir adına özür dileyerek gidiyor bir başka yetkili. Duşa giriyorum, Muğla'daki oyunun teri, fondöteni, kokusu köpük olup akıyor gidiyor Marmaris'in altyapısına. Duştan çıkarken banyoyu sel aldığını gözlemliyorum. Dışarı su sıçramasına engel olacak naylon banyo perdesini sıkı sıkı kapatmıştım oysa. Nereden sızmış olabilir acaba? Marmaris'in altyapısına inmeyi reddeden ve aşağıdaki yetkililere bin dereden özür taşıttıracak olan bu su. Anlaşılamıyor. Sabahın bu ön saatlerinde yemek yiyebileceğim tek yer otelin kumarhanesi. Kimi dolarlar kaybetmeyi göze alarak Dostoyevski gibi çıkıyorum odadan. Odam kat asansörüne oldukça uzak. Bu da mimari bir hata. Bütün odaların kapısı asansörün tam karşısında olamaz mı? Asansörü enine uzun, oda kapılarını çok dar tutmak bu sorunu çözümleyebilirdi. Bekle bekle gelmiyor gelişi uzun asansör. Çağırmak için basılan düğmede yanan yeşil ışık, düğmeden parmağını çektiğinde sönüyor. Hiç çekmemek üzere kararlıca yerleştiriyorum işaret parmağımı asansör çağırma düğmesine. Bu çabam sonucu geliyor asansör, özür dilercesine açılıyor kapısı. Kazinoya ulaşıyorum. Tescilli kumarbaz kartınız var mıydı? kimliğinizi rica edelim gibi bir kuruluk yapmıyorlar kumarhane girişinde hoş geldiğimi bildiriyorlar. Hoş bulmak üzere giriyorum. Rulette gezinen topun tıngırtısı ve no more bet sesleri içine. Yemek yenilen köşe aranıyorum, göremiyorum. Bir blackjack masasında güzel bir kız gülümsüyor bana. Kimse oynamıyor o masada, zavallı kız öyle terk edilmiş, mahzun. Ona acıyarak oturuyorum karşısına. Göğsünde ismi yazıyor, Gülçimen. Ne kadar güzel bir isminiz var. Change please. Teşekkür ederim, bol şans. Gülçimen çok kısa bir sürede önümdeki bütün parayı alıyor. Her seferinde aldığına çok üzülüyor. Özür dilerim, maalesef gene 21'i buldum. Paraları hızla ütülüşüm sırasında kumarhanede yemek olup olmadığını soruyorum. Masanın başında yüksekte oturup oyunu dikizleyen görevli çocuk, kumarhaneyi istila eden İsraillilerin bütün yemekleri yediğini, yiyecek bir şey kalmadığını belirtiyor, özür diliyor, sandviç yaptırabileceğini açıklıyor. Yeniden para çıkarıyorum cebimden. Double only one card. Split 21. Çok çok özür dilerim. Gibi kısa ve özlü bir muhabbet içinde daha sandviç gelemeden Gülçimen yüreği kan ağlayarak çok çok özür dileyerek son paramı alıyor. Kalkıyorum masadan, Gülçimen'le vedalaşmak üzere elimi uzatıyorum. Gülçimen üzülerek el sıkışmalarının yasak olduğunu belirtiyor. Gülçimen'in elini bile tutamadan hızla çıkıyorum kumarhaneden. Uyandığım öğlen saatlerinde kahvaltı istiyorum. Kahvaltı tepsisinde kahve istemiş olmama rağmen çay geliyor. Hiç sevmem otel çayını. Otellerde çay yapmayı bilmiyorlar. Telefon edip durumu bildiriyorum. Özür dileyerek kahve getiriyorlar. Duş alınıyor, banyodaki sel suları kısmen yerdeki havlu tarafından emilmiş, yer yerde gölet halinde zeminde duruyor. Bu kez sımsıkı kapatıyorum banyo perdesini, duştan çıktığımda sel felaketinin yinelendiğini ve banyo küvetinin alttan zemine su sızdırdığını keşfediyorum. Otel yetkililerine bundan ötürü ayrıca özür dileme şansı vermemek için bu konuyu sır olarak saklıyorum. Kreon isimli pankreas ilacım bitti bitiyor. Ondan bulmak üzere otelden çıkıyor, kimi eczaneler dolaşıp bulamayarak sıcaktan bezmiş bir halde otele geri dönüyorum. Resepsiyona ilacın ismini vererek bana buldurmalarını rica ediyorum. Odaya çıkıyorum, gazeteleri okuyorum. Televizyon kurcalıyorum, resepsiyon arıyor. Özür diliyor, ilacım Marmaris'te hiçbir eczanede bulunamıyormuş, bütün eczaneleri dolaşan taksicinin parasını ödeyip hesabınıza yazalım mı diye soruyorlar. Evet öyle yapın, bunu çok iyi düşünmüşsünüz. Ben de ne olacak o eczane gezme seven taksicinin parası diye dellenip duruyordum. Özür dileyerek kapatıyor telefonu resepsiyon. Pek bir şey yapmayarak geçiyor ikindi. Oyundan önce yemek yemek gerek. Saat 18.30'da otelin lokantasına inmek üzere asansörün önüne yazılıyorum. Parmağımı asansör çağıran düğmede 5 dakika kadar tutuyorum. 18.35'te geliyor, gelişi uzun asansör, beni alıp aşağı indiriyor, inişi gelişinden uzun. Asansör çıkışında rastladığım bir yetkiliye asansör şikayetimi belirtiyorum. O da asansörlerde böyle bir sorun olduğunu ve bir türlü çözümlenemediğini belirterek otelin geleneksel özür tavrını takınıyor. Lokantada bir açık büfe telaşı gözleniyor. Kapıdaki duyuru ve fotoğraflardan kimi bıyıklı heriflerin polkalar çalarak açık büfeye eşlik edeceği anlaşılıyor. Ahçıbaşı ve garsonlar açık büfeyi hazırlıyorlar. Yemek yemek istediğimi belirtiyorum. Açık büfenin şimdilik kapalı olduğunun özrünü sunuyorlar. Açık büfe istemediğimi, alakart bir şeyler yiyip yemeyeceğimi soruyorum. Garsonlar bakışıyorlar. Aralarında şefleri olduğu belirgin olan, bana bahçedeki masaları göstererek o tarafa buyurursam bir şeyler verilebileceğini açıklıyor. Gösterdiği masalardan birine oturuyorum. 10 dakika boyunca benimle hiç ilgilenen olmuyor. Garsonlar da kaybolarak bir yerlere gidiyorlar. Kendimi aldatılmış ve terk edilmiş hissederek kalkıyorum masadan. Otelden çıkıp kapının önünde konuşlanmış bulunan, otelin amblemini taşıyan Grand Özür taksiye biniyorum. Balık yemek istediğimi, beni kent merkezindeki balıkçılardan birine götürmesini rica ediyorum. Bir süre duraladıktan sonra gaza basıyor, birinci kilometre tamamlanmadan da dayanamayarak konuya giriyor. Özür dilerim abi, bu saatte balık yoktur onlarda. Balık halinde vardır. Balık ihalesine girmeyi düşünmüyorum. Bir adet yemek istiyorum. Lokantalarda balık yok mudur? Restoranlarda vardır. O zaman restoranlara götür beni. Hangisine abi? Hepsine. Ya da hangisinde balık varsa. Hepsinde vardır balık. Tamam, devam et kardeşim. Çok iyi, anlaşamıyoruz. Ben nerede ineceğimi biliyorum. Özür dilerim abi. Dile tabii. Balıkçı lokantalarına gelince iniyorum taksiden. Kararlı bir biçimde, sanki orada belirlenmiş bir buluşmam varmış gibi, her gün girdiğim bir mekana girercesine dalıyorum Mehmet'in Boğut, Yüksel Restoran'a. Buyur olunuyorum. Bir masaya alınıyorum. Şefle balık ve yanına arkadaş olacak teferruat konusunda çabuk anlaşıyoruz. Lokantada benden başka yan masada iki kişi oturuyor. Toplam üç kişiyiz. Öbür masadaki iki kişi iki birayı sıvazlıyorlar. İlgilenilecek tek masa, biricik ciddi müşteri benim. Ve gereken ilgiyi görüyorum. Afişlerimle donanmış bir tanıtım aracı geçiyor, tepesinde hoparlör. Hoparlörden yayılan 18 yaşındaki pervasız kız sesi şöyle sesleniyor. Ferhan Şansoy'un Felek Bir Gün Salakken, gülme krizine yol açacak bu komedi kaçırılmaz. Bu akşam amfiteyatroda. Oyunun gülme krizine yol açacak bir bölümü olup olmadığını düşünüyorum bir an. Kim buluyor bu cümleleri? Turne düzenleyiciler bir kağıda yazıp bu kızın eline veriyorlar. Kız pervasızca oradan mı okuyor? Yoksa pervasız ve bir DJ sorumsuzluğu içindeki kız bu cümleleri kendi kendine mi yumurtluyor? Aslında ne dediğinin çok önemi yok. Çünkü sağlı sollu kaldırımlarda şaşkınlık içinde durarak afişlerimle donanmış tanıtım aracına bakan Alman, İngiliz, İtalyan, Fransız ve Danimarkalı kalabalık Türkçe bilmiyor. Birbirlerine bakıp yürümeyi sürdürüyorlar. Bu tanıtım kampanyasından bu palmiyeli caddede etkilenebilecek tek kişi bana servis yapan şef ve fakat o da beni tanımıyor. Ancak biraz sonra masaya gelen şefin şefi elimi sıkıyor, hoş geldiğimi bildiriyor. Akşama program var galiba. Evet efendim, öyle bir program yaptık bu akşam için kendimize, bugün Marmaris'te Feleğin salak olduğunu göz önünde varsayarak. Şefin şefiyle görüşmemizi dikkatle inceleyen şef, sonunda arkamdaki palmiye ağacına yapıştırılmış afişteki herifle benim aramdaki akıl almaz surat benzerliğini sezinliyor ve kül tablası değiştirmek gibi sıradan bir garson numarasıyla masaya yazılıp ''Sizin konser var değil mi abi bu akşam?'' cümlesiyle benim gerçekten o herif olup olmadığımı ön elemeden geçiriyor. ''Evet, konser de denilebilir. Bir tür resital. Hoş geldiniz abi.'' ''Hoş bulduk. Bir soda daha rica edebilir miyim?'' Garson savar cümlesiyle uzaklaştırıyorum onu masadan. Sodadan kısa bir süre sonra Sayın Balık geliyor. Ben balığımı bitirdiğimde lokantaya plastik terlikli, şortlu, birbirine pek benzemeyen bir Finlandiyalı kalabalık saldırısı oluyor. Rehberleri olduğu anlaşılan sarışın, kısa saçlı, gözlüklü adam sürekli konuşuyor, hepsine birer fiş dağıtıyor, fix menü yiyecekleri anlaşılıyor. Sayın hesabı ödeyip çıkıyorum lokantadan. Oyundan sonra otele geliyorum. Duş almayı düşünüyorum. Fakat banyoyu sel alması tatsız olacak. Sabah duş alır, öyle bırakır giderim bu banyoyu. Banyonun onarımıyla da benden sonra bu odada kalacak keriz ilgilensin diye düşünüyorum. Uyumayı deniyorum. Başarılı olamıyorum. Bir iki saat kestirdikten sonra kalkıp çantalarımı topluyorum. O duşu alıyorum. Ve Marmaris'in altyapısına inmemekte kesin kararlı suların oluşturduğu, göller yöresi banyodan hızla çıkıyor, aynı hızla terk ediyorum Otel Grand Özür'ü. Saat sabahın 7'si, basıyorum gaza, ver elini Bodrum. Paris'te felek her gün salakken. Londra'yı 3 saatte Paris'e bağlayan Manş Denizi'nin altından geçen o ünlü Eurostar trenindeyiz. Derya ile Londra'dan Paris'e gidiyoruz. Felek bir gün salakken 127. oyunu oynamaya. Ocağın 26'sı Cuma, saat 11.50. Henüz tren kalkmadı. Saatte 300 kilometre hızla gidiyormuş bir tür yer uçağı. Birinci sınıf ve sigara içilebilen bir vagondayız. 7 dakika sonra hareket edeceğiz. Pencere kenarında karşılıklı iki koltukta oturuyoruz. Katlanabilir bir masa var aramızda, masamızı açtık. Tren Fransız, görevliler Fransızca konuşuyor. Londra'da birden Fransa'ya geçmiş gibi oluyorsun. Vagon restoranı sordum, buraya istediğiniz servis yapılacak denildi. Tam 11.57'de kalktı tren. Nerede o alıştığımız ranga darıngı dangı dıtıs tren sesi? Yağ üstünde kayar gibi gidiyor Eurostar. Derhal şampanya servisi başladı Mersi Mösyö. Lapa lapa kar yağıyor. Kocaman penceremizde görüntü karlı bir film gibi. Bulunduğumuz vagon 34 kişilik pullman koltuk düzeni, toplam 8 kişiyiz. 4 Japon, bir cep telefonlu Alsaslı, bir de benim arkamda oturan yaşlı İngiliz sör var. Yemek servisi tekerlekli servis arabasıyla masamıza yapıldı. Çok güzel 1994 Sauvignon beyaz şarabı içiyoruz. Penceremizde takvim yapraklarında gördüğümüz karlı ve hızla değişen manzaralar var. Dünyanın en güzel yolculuklarından birini yapıyoruz. Bunu birbirimize itiraf ediyoruz karımla. Derken Manş Denizi altındaki tünele girdik. Bir saat ileri aldık saatlerimizi. Fransız saatine yatay geçiş yapmış bulunuyoruz. Güvenliğimiz için bir süre durmamız gerektiği anons edildi. Derya ürktü. Ben onu sakinleştirmek adına sanki bir bok biliyormuşum gibi bir an durduk, merak edilecek bir şey yok dedim. Manş Denizi altı uzmanıyım ya. Derya boş vagonda iki kişilik bir yere uzandı. Tren yeniden hareket etti. Manş Denizi altındaki karanlık tüp tünelde ilerliyoruz. Sonunda da zart diye yeryüzünün Fransa'sına çıkıyoruz. Kar yağışı burada da sürüyor. Tünelden çıktıktan sonra acayip hızlandı tren. Saatte 300 kilometre hızına ulaştı ve Gare du Nord'dan haşırt diye girdi Paris'e saat 16.16. Kaptan pilot Vatman Şef 11 dakikalık gecikme için özür diledi. Bavulları nasıl neylesek diye dellenirken kırmızı giysili bir Afriki hamal Monsieur türedi burnumuzun dibinde. Ya person qui a besoin d'un porteur biçiminde hamal lazım mı abi duygusunu söze vurarak bizim bavul ve çantalara gözünü dikti. Bize onu Manitou'nun gönderdiğinden emin olarak bavul ve çantaların sahibi olduğumuzu belirtip onu bavul ve çantalarımızı taşımaya davet ettim. Hemen yüklendi hepsini, indirdi trenden, tekerlekli bavul gezdirme aygıtına yükledi. Yazıldı yanımıza, çok paralel yürümelere geçtik. Deli gibi çıkışa yöneldi. Trende bilet kontrolü, gümrük memuru gibi ayrıntılar yoktu. Zart diye geçtik Avrupalı olarak İngiltere'den Fransa'ya. Pasaportumuza herhangi bir giriş damgası vurulmadı. Bu güzel bir şey ve fakat 5 gün sonra Fransa'dan çıkarken havalimanında Fransa'ya hiç girmeden oradan çıkamayacağımızı sert bir biçimde bildirir bize aristo mantıklı Fransız polisi. Ben onları çok iyi tanırım. Adamı kendilerinin de çözemeyeceği 3 ya da 4 bilinmeyenli denklemlere sürüklerler. Madem girmediniz çıkamazsınız Fransa'dan. Oui monsieur. Ve fakat devamlı da Fransa'da duramayız. Burada oturma iznimiz yok. Zaten öyle uzun boylu oturasımız da yok. Bir biçimde çıkmamız gerek bizim bu Fransa'dan. Evet haklısınız, fakat Fransa'dan çıkabilmeniz için Fransa'ya girmeniz gerek. Tamam da Monsieur l'agent de polisçiyim. Girebilmemiz için bir fırt çıkmamız gerekmiyor mu? Çıkmanız için girmeniz gerekiyor. Çıkmak arzusunda ve konumunda olduğumuza göre girmişiz zaten, değil mi canım l'agent de polis monsieur'cüğüm? Nereden belli girdiğiniz? Pasaportunuzda giriş damgası yok. Oui monsieur, basılması ihmal edilmiş. Biz pasaportumuzu ve değişik organlarımızı sallayarak Gare du Nord'dan giriş yaptık Paris'e. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz kovboy şapkalı, hiç de Türk'e benzemeyen Türk pasaportlu monsieur? Siz önce bu pasaportun size ait olduğunu kanıtlayın. Daha sonra da Fransa'ya hangi kaçak yolla giriş yaptığınızı açıklayın mahkemede. Biçiminde gelişen Ionescu usulü bir diyalog sonucu, sizi bir Kafka kahramanı gibi hapise kadar çok hızlı bir biçimde sürükler, bu ve benzeri işlerden çok hoşlanan sapık Fransız polisi. Aslında polislerin hangi milletten oldukları önemli değil, hepsi birbirine benzerler. Bir örnek giyinme eğilimi göstermeleri de bunun en açık kanıtı. Ionesco'nun uyumsuz tiyatrosunu geliştirmesinde Roman dünyasından çok Fransızların kendini çok akıllı sanan salaklığı önemli bir katkı maddesi, hatta oktan yükseltici olmuştur. Türk polisi örneğin bütün katılığı içinde sizi insan olarak kısa bir anda olsa gözünüzün içine bakarak dinler, söylediğinizin kaç kilo doğru olduğunu kendince tartmak üzere anlık bir duraksamayı yaşar. Fransız polisinde böyle alaturkalıklar yoktur. Asla gözünüze bakmaz, pasaport, kimlik, oturma izni, sağlık karnesi gibi üstünüzde taşımak zorunda olduğunuz kırtasiye önlem paketiyle ve onların üstündeki kimi net, kimi pastel damgalarla ilgilenir. Onun bu önüne geçilemez damga merakı sonucu, sigarayı bulup ateşi bulamadan Strasbourg Merkez Karakolu Nezarethanesi'nde bulursunuz kendinizi. Oradan çıkabilmeniz için Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü'nün bizzat karakola gelmesi gerekir. Fransız polisini ve Strasbourg Merkez Karakolu Nezarethanesi'ni çok iyi bilirim. İş bu yüzden Afriki Hamal Monsieur'ün hızla çıkış kapısına yönelmesine engel oldum. Londra'dan gelmemize karşın İngiliz olmadığımızı, Bayan Başbakanımızın Avrupalı olduğumuz konusunda çok iddialı olmasına rağmen henüz Avrupalı'dan sayılmadığımızı ve Frangistan'a girebilmekten çok çıkabilmek için bir giriş damgası gereksinimimiz olduğunu belirttim kendisine. Derisinin koyu rengi dolayısıyla Fransız polisini çok iyi tanıyan Afriki Hamal Monsieur, Afriki zekasının da etkisiyle sürüklediği bavul ve çantaların cebine bahşiş biçiminde girecek paraya dönüşmesinin bu giriş damgasından önce olamayacağını şıp diye anlayarak hemen fren yapıp sağa çark etti, biz de peşinden. Polis bürosuna ulaştık, en doğal hakkımız olan Fransa'ya giriş damgası basıldı pasaportlarımıza. Paris turnesinin düzenleyicisi Ayşe Hanım, eşi Erdoğan ve tiyatrocu olduğunu ileri süren Nidhi Flu Seval bizi karşılamaya gelmişler. Öpüşmeler oldu, onların arabasına bindik. Önce pazar günü oyunu oynayacağımız Théâtre de Jazé'ye gittik. 19. yüzyılın ilk yarısından kalma bir tiyatro, oldukça güzel ve sıcak, sahne geniş. Sahnede onlara faksladığımız bir listeye göre tamamladıkları oyunun dekor parçaları, iki pano, portmanto, saz, aynalı masa, döner sandalye duruyor. Yerlerini bilmedikleri için gelişi güzel koymuşlar, böyle de fena durmuyor. Aslında bu biçim de olabilirmiş dekor diye düşünüyorum. Eksikleri belirliyoruz ve otele gelmek üzere çıkıyoruz tiyatrodan. Gene o arabaya biniyoruz. Paris karlı ve soğuk. Nidhi Flu Seval durmaksızın, soluk almaksızın konuşuyor. Birkaç yıl olmuş Fransa'ya geleli, sokakta öğrenmiş Fransızcayı, sanki Fransızmış gibi konuşma çabası içinde. Onu Fransız sansalar çok mutlu olacak. Ve fakat bizimle konuşurken de cümlenin ortasında Fransızcaya yatay geçiş yapıyor, kendi ana dilinden. Bunu niye yapıyor o anlaşılamıyor. Bizim onu Fransız sanma durumumuz yok. Bir yandan da Arc de Triomphe'u göstererek bize onun Arc de Triomphe olduğunu belirtiyor. Arc de Triomphe'un adını ve neyin nesi olduğunu hepimizden sonra öğrenmiş olan Seval.